Ayrım 42. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 380. 9. Bölüm. Zehirli Orkide. 1. Kısım. Hapishaneleri zehirli orkidenin en dibinde ironik olarak zeminden tavana kadar olan 3 metrelik mesafesiyle geminin en yüksek güvertesindeydi. Lakin kompartımana doldurulmuş olan fıçı ve muşamba çuval yığınları üzerlerindeki düzensiz yüzeyde tabut kadar karanlık bir boşluktan başka bir şey bırakmamaktaydı. Lokey ile Jean başları tavana dayalı vaziyette işte bu konforsuz mal yığınının üstünde oturuyorlardı. Işıksız odaları çamura bulanmış tavlon halatlarının, küflenmiş çuval bezinin, bayat gıdaların ve yetersiz kalan simyasal koruyucu maddelerin leş gibi kokusuyla doluydu. Bulundukları yer teknik olarak ön kargo yüklüğüydü. Sintina alanı yaklaşık 3 metre sollarındaki bir duvarın arkasında kalıyordu. Onun karşı istikametinde 6 metreyi bile bulmayan bir mesafede ise geminin kıvrık siyah provası rüzgarla ve suyla buluşuyordu. Yumuşak dalgaların başlarının 1-1,5 metre yukarısında geminin yanlarına çarptığını duyabiliyorlardı. Pirinç Denizi'nde en dost canlısı insanlardan ve en rahat konaklama imkanlarından daha aşağısına rastlanmıyor doğrusu dedir Loki. ''En azından karanlıkta kendimi fazlaca dezavantajlı hissetmiyorum.'' dedi Jean. ''Suya atladığımda kahrolası gözlüğümü kaybettim.'' Bugün şu ana kadar bir gemiyi, küçük bir serveti, nacaklarını ve şimdi de gözlüklerini yitirdik. ''Neyse ki başarısızlıklarımız kademeli olarak küçülüyor.'' dedi Jean. Parmaklarını çıtlattığında çıkan ses karanlıkta tuhaf bir yankı yaptı. ''Sence ne zamandır buradayız?'' Herhalde bir saat falandır. İç geçirip kendini sancak duvarından ayıran Loki, fıçıların ve sert yamru yumru nesnelerle dolu çuvalların arasında yerleşebileceği, nispeten rahat bir kuytuluk bulmak gibi zahmetli bir işe girişti. Madem ki can sıkıntısı kaçınılmazdı, bari canı yattığı yerde sıkılsındı. Ama bizi burada temelli tutmaya niyetlilerse şaşırırım. ''Sanırım sadece bizi demlendiriyorlar bundan sonra olacaklar için.'' ''Rahat etmeye mi uğraşıyorsun?'' ''Bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte.'' Loki karşısına çıkan bir çuvalı itti ve nihayet içine uzanabileceği kadar geniş bir boşluğa kavuştu. ''Böylesi daha iyi.'' Birkaç saniye sonra hemen tepelerinden pek çok ayak çiftinin yürüme gıcırtıları geldi ve bunu bir metal gıcırtısı izledi. Biri yukarıdaki güverteye çıkan mazgalı, onları karanlığa hapsetmek için muşambaya sarılmıştı, açmıştı. İçinde bulundukları karanlığa donuk bir ışık sızdı ve Loki gözlerini kıstı. ''Bende de ne şans var ama'' diye söylendi. ''Yük teftişi'' diye geldi tanıdık bir ses yukarıdan. ''Yersiz bir şey var mı?'' diye bakıyoruz. ''Siz ikiniz o tanıma uyuyorsunuz.'' Jean soluk ışık karesine kadar emekleyip yukarı baktı. ''Teğmen Ezri.'' ''Del Mastro'' dedi kadın. ''Ezri Del Mastro.'' ''Dolayısıyla da Teğmen Del Mastro.'' ''Kusuruma bakmayın Teğmen Del Mastro.'' ''Ha şöyle, kameranız hoşunuza gitti mi?'' ''Daha kötü de kokabilirdi.'' dedi Loki. ''Ama sanırım o raddeye varana kadar birkaç gün buradaki her şeyin üstüne işememiz gerekecek.'' ''Erzakımız azalmaya başlayana kadar canlı kalırsanız.'' dedi Del Mastro. ''Bu kokuyu mutlu bir anı haline getirecek şeyler içersiniz. Şimdi normalde aşağıya bir merdiven sarkıtırdım ama mesafe altı üstü bir metre. Herhalde o kadarı sizin için sorun olmaz. Yavaşça çıkın.'' ''Kaptan Drakaş'a sizinle iki çift laf etmek için ani bir hevese kapıldı.'' ''Bu teklife yemek de dahil mi?'' ''Giysi dahilse kendini şanslı say Ravel. Gel buraya önce en ufağınız.'' Loki dostunun yanından emekleyerek geçti ve kendini kaportadan yukarı çekerek tavlon güvertesinin nispeten daha ferah havasına çıktı. Teğmen Del Mastro hepsi de silahlı ve zırhlı olan 8 tayfasıyla birlikte başında bekliyordu. Loki koridorda doğrulurken iri kıyım bir kadın onu arkadan kavradı. Az sonra Jean da 3 denizcinin yardımıyla ayağa kaldırılıp sıkıca tutuldu. Tamamdır. Del Mastro Jean'ın bileklerini kavrayıp karartılmış çelikten bir kelepçe taktı. Ondan sonra sıra Loke'deydi. Kadın nezaket göstermeden soğuk zincirleri yerine oturtup sabitledi. Loke hemen kelepçesini profesyonelce bir incelemeden geçirdi. Alet güzelce yağlanmış ve passızdı. Baş parmaklarında bazı acı verici değişiklikler yapacak kadar zaman bulsa bile içinden sıyrılamayacağı kadar sıkıydı. Kaptan nihayet eski mürettebatınızdan bazılarıyla uzun uzadıya konuşma fırsatı buldu dedi Del Mastro. Duydukları onu epeyce meraklandırdı. Ah ne harika dedi Loke. Birisine açıklama yapmak için bir şans daha yakaladım. Açıklama yapmayı da ne severim ama. İhtiyatlı refakatçileri onları önlerine kattı ve çok geçmeden gün batımının son ışıklarının altında üst güverteye çıktılar. Batı ufkunu yeni yeni aşmakta olan güneş göz kapağını andıran kızıl bulutların arkasında tembelce kapanan kan kırmızısı bir göze benziyordu. Loke temiz havayı şükranla içine çekti ve zehirli orkidenin nüfusundan ister istemez bir kez daha etkilendi. Gemi hem erkek hem de kadınlardan oluşan artan sayıdaki simyasal fenerlerin ışığında ya da aşağıda ya da güvertede harıl harıl çalışan bir mürettebatla tıka basa doluydu. Geminin orta kısmına ulaşmaları uzun sürmedi. Ana direğin biraz ötesinde yer alan karanlık bir kutudaki bir şey gıdaklayıp kanat çırptı. Loke bunun bir tavuk kümesi olduğunu anladı. Kuşlardan en az biri kafesinin tel örgüsünü asabice gagalamaktaydı. ''Halinden anlıyorum.'' diye fısıldadı Loke. Orkidenin tayfaları onu Jan'ın birkaç adım önünde kıça kadar götürdü, kıç güvertesinde kıç kameralarına inen merdivenin hemen başında Del Mastro'nun sinyali üzerine bir grup denizci Jan'ı tekrardan zapt etti. ''Bu davet sadece Ravel için.'' dedi kadın. ''Neler olacağı anlaşılana kadar Efendi Valora burada bekleyebilir.'' ''Ah.'' dedi Loke. ''Burada rahat edebilecek misin Jerome?'' ''Soğuk duvarlar değildir bir hapishaneyi hapishane yapan.'' diye ezberden okudu Jean gülümseyerek. ''Bir esiri esir yapanın demir zincirler olmadığı gibi.'' Teğmen Del Mastro'lu tuhaf tuhaf süzdü birkaç saniye sonra da ''Cesurca sözler çıkar yeni zincire vurulanların dilinden, çakmak taşının kıvılcımları kadar sıcak ve uzun ömürlü.'' diye alıntıladı. ''Demek on dürüst döneyi biliyorsun.'' dedi Jean. ''Tıpkı senin gibi. Bak bu çok ilginç ve konumuzla hiç ama hiç ilgisi yok.'' Kadın Loke'yi güverte merdivenine doğru hafifçe itti. ''Burada kal Valora. Tek parmağını bile düşmanca bir hareketle kaldıracak olursan durduğun yerde ölürsün.'' ''Parmaklarım çok uslu duracak.'' Güverte merdiveninden tökezleyerek inen Loke kendini kızıl ulaktakinin neredeyse ikizi gibi gözüken fakat ondan daha büyük ve karanlık bir boşlukta buldu. Tahminleri doğruysa zehirli orkide eski gemisinin 1,5 katı uzunluğundaydı. Koridorun her iki yanında eşiklerine branda asılı iki küçük kamera mevcuttu. Kıç kamerasının cadı tahtasından yapılma kapısı ise o sırada sıkıca kapalıydı. Ezri genç adamı sertçe kenara itti ve kapıyı 3 kez çaldı. ''Ben Ezri, soru işaretini getirdim.'' diye bağırdı kadın. Çok geçmeden kapının sürgüsü içeriden açıldı ve Del Mastro genç adama önden buyurmasını işaret etti. Kaptan Drakasha'nın kamerası, Ravel'inkinin aksine uzun ve rahat bir ikamete dair her türlü emareye sahipti. Altın çerçeveler içindeki façetalı simyasal pırlanta fenerlerin yoğun ışığıyla aydınlanan mekana kat kat goblenler ve ipek yastıklar yığılıydı. Birkaç adet deniz sandığı boş tabaklarla, katlı haritalarla ve kaliteli olduğu hemen anlaşılan seyir aletleriyle kaplı, lakeli bir masayı taşımaktaydı. Kendi sandığını Drakasha'nın sandalyesinin hemen yanında kapağı açık bir vaziyette görünce Loke'nin içi cız etti. Kıç tarafındaki panjurlar açıktı. Ceketini ve zırhını çıkarmış olan Drakasha pencerelerin önünde oturuyor, kucağında 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu taşıyordu. Loke pencereden dışarı baktığında kararan havanın yavaş yavaş yuttuğu kızıl ulağı görebiliyordu. Gemi büyük ihtimalle onarım ekiplerine ait olan hareketli ışıklarla bezeliydi. Genç adam kapıyı kendisine kimin açtığını görmek için başını soluna çevirdi, aşağı eğdi ve Zamira'nın kucağındaki kızdan taş çatlasa bir iki yaş daha büyük olan kıvırcık saçlı bir oğlanla göz göze geldi. Her iki çocuk da kaptanın kömür karası saçlarına ve yüz atlarının bir kısmına sahipti. Fakat tenleri daha açık bir tondaydı ve gölgede kalmış çöl kumlarını andırıyordu. Ezri oğlanın saçlarını sevgiyle okşadı, sonra da kameranın daha da içlerine ilerlesin diye Loki'yi dürttü. Oğlan utangaçça geri çekildi. İşte dedi Zamira, o an için misafirlerine aldırış etmeyip kıç pencerelerinden dışarıyı göstererek. Şunu görüyor musun Cosetta, onun ne olduğunu biliyor musun? Gemi, dedi küçük kız. Doğru, Zamira tebessüm etti. Hayır diye hatasını düzeltti Loki, gururla gülümsedi. Annenin yeni gemisi, annen orada güzel mi güzel küçük bir altın yığını buldu. Altın, dedi kız ellerini çırparak. Aynen öyle ama gemiye bak canım, gemiye bak. O uzun şeylerin ne olduğunu annene söyleyebilir misin? Hani göğe yükselen o uzun şeylerin. Onlar hayır. Bilmediğin için mi hayır, yoksa isyan ettiğin için mi? İsyan. Annenin gemisinde öyle şey olmaz Cosetta. Tekrar bak, annen onların ne olduğunu sana daha önce söyledi değil mi? Hani göğe yükselirler, yelkenleri taşırlar. Ve adları Dilek, dedi kız. Direk. Yine de yeterince yaklaştı. Peki kaç taneler? Annenin yeni gemisinde kaç direk var? Onları annen için say bakayım. İki. Ne kadar akıllısın. Evet, annenin yeni gemisinde iki direk var. Zamira kızının yüzüne iyice sokularak burnunu onunkine değdirdi ve Cosetta kıkırdadı. Şimdi, dedi kaptan, bana iki tane olan başka bir şey bul. Kameranın içinden Cosetta, annene iki tane olan bir şey bul. Kız sol elinin büyük bölümünü ağzına sokarak etrafına bakındı. Sonra da kıç penceresinin hemen altındaki duvara dayalı duran kınlarının içindeki bir çift meçi gösterdi. Kılıç, dedi Cosetta. Doğru. Zamira kızı yanağından öptü. Annenin iki kılıcı var. En azından görebildiğin kadarıyla canım. Şimdi uslu bir kız olup Ezri ile birlikte yukarı çıkar mısın? Annenin bu adamla biraz baş başa konuşması lazım. Paolo da sizinle gelecek. Ezri kamerayı boydan boya kat edip Cosetta'yı kucağına aldı ve küçük kız bariz bir zevkle ona sarıldı. Paolo teğmeni kendisiyle Loki'nin arasında tutarak onu bir gölge gibi takip etti. Cesaret edebildiğinde de kadının bacaklarının arasından genç adama kaçamak bakışlar attı. ''Onunla yalnız kalmak istediğinden emin misin kaptan?'' ''Bir şey olmaz Del, asıl çekinmen gereken Valora.'' Elleri kelepçeli ve başında sekiz tayfa bekliyor. Herhalde yeterli olur. Peki ya kızıl olağın adamları? Hepsi de baş kasarasının altında. Treganne gözünü üzerlerinden ayırmıyor. Güzel, az sonra gelirim. Paolo ile Cosetta'yı Guillem'e teslim et. Bırakın kıç güvertesinde otursunlar. Ama küpeştelere yaklaşmadıklarından emin olun. Hay hay! Ve onları yine sulandırılmamış bira vermeye kalkarsa Gwillem'in kalbini söküp o deliğe işeyeceğimi söyle. Aynen iletirim kaptan. Haydi bakalım, artık gözümün önünden kaybolun. Ezri'ye ve Gwillem'e yaramazlık yaparsanız anneniz çok kızar canlarım. Teğmen Del Mastro iki çocuğu da yanına alıp kameradan çıktı ve kapıyı arkasından çekti. Loki bu görüşmeye nasıl yaklaşacağını düşündü. Drakaşa hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. İstifade edebileceği zayıf bir nokta, kullanabileceği bir ön yargı yoktu. Arkasında çalıştığı çeşitli dalavere perdelerinden vazgeçmek büyük ihtimalle hata olurdu. En iyisi şimdilik Ravel kimliğini tümüyle benimsemekti. Kaptan Drakaşa kınlarındaki meçleri aldı ve ilk kez tüm dikkatini Loki'ye yöneltti. Genç adam konuşan ilk kişi olmaya ve arkadaş canlısı bir üslup kullanmaya karar verdi. Çocukların mı? Kıdemli bir istihbarat subayının delici dikkatinden ne kadar da az şey kaçıyor. Kadın meçlerinden birini metalik bir sürtünme sesiyle kınından çıkardı ve onu Loki'ye doğrulttu. Otur. Locke derinlerini yaptı. Kameradaki diğer tek sandalye masanın yanındaydı. Bu yüzden ona kuruldu ve kelepçeli ellerini kucağında kavuşturdu. Zamira sandalyesine rahatça kuruldu. Yüzünü misafirine döndü ve meçini dizlerinin üstüne koydu. ''Benim geldiğim yerde'' dedi kaptan. ''Çekilmiş bir kılıç üzerinden sorulan sorularla ilgili bir adetimiz vardır.'' Loke'nin çıkaramadığı belirgin ve ahenkli bir aksana sahipti. ''O adete aşina mısın?'' ''Hayır'' dedi Loke. ''Ama sanırım ne anlama geldiği gayet açık.'' ''Güzel, öykünde bir terslik var.'' ''Öykümün neredeyse tamamında terslik var kaptan Drakaş'a.'' Bir gemiye, bir mürettebata ve bir yığın paraya sahiptim. Şimdi ise kendimi yıkanmamış bir bira maşrapasının dibi kadar kokan bir sintine ambarında patates çuvallarına sarılırken buluyorum. Patateslerle uzun soluklu bir ilişki kurmayı ümit etme. Ulağın tayfalarından bazılarıyla konuşurken senin ayak altından çekilmeni istedim, hepsi bu. Ah peki mürettebatım nasıl? O mürettebatın sana ait olmadığını ikimiz de biliyoruz Ravel. Mürettebat nasıl? Nispeten iyi. Senin bunda bir payın olmasa da sayımızı gördükleri anda dövüşme heveslerini yitirdiler. Çoğu teslim olmaya can atar gibiydi. Biz de bazı morluklar ve birkaç kırık kalp dışında herhangi bir sorunla karşılaşmadan ulağı ele geçirdik. Teşekkürler. Bunu senin hatırına yapmadık Ravel. Hatta yakınlarda olduğumuz için şanslıydınız. Yaz sonu fırtınalarının peşinde gezmeyi severim. Genellikle konukseverliğimizi reddedecek durumda olmayan lezzetli lokmalar tükürürler. Drakaş elini genç adamın deniz sandığına soktu, içeriğini karıştırdı ve küçük bir evrak paketi çıkardı. Şimdi dedi, Leo Canto Costa ile Jerome de Ferra'nın kim olduklarını bilmek istiyorum. ''Sahte kimlikler'' dedi Locke. ''Talverra'da çalışırken kullandığımız birer maske.'' ''Arhon'un hizmetindeyken mi?'' ''Evet. Buradaki hemen her şey Costa adıyla imzalanmış. Küçük çaplı borç senetleri ve referans mektupları, bazı sandalyeler için sipariş emri, depoya kaldırılacak bazı kıyafetlerin faturası. Ravel adını taşıyan tek belge bir Verrar deniz subayı olarak aldığı görev emri.'' ''Sana Orrin mi demeliyim yoksa Leo Canto mu, hangisi maske?'' ''Bana sadece Ravel desen de olur'' cevabını verdi Locke. ''Yıllarca subay listelerinde o isimle yer aldım, maaşımı onunla çektim.'' ''Verrar doğumlu musun?'' ''Ana karalıyım, Vaux Sarmara adlı bir köyden.'' ''Arhon'a hizmet etmeden önce ne yapardın?'' ''Sizlerin sabırlı adam diye adlandırdığınız şeydim.'' ''Ona artık bir meslek mi deniyor?'' ''Bir tüccar sendikasında terazi ve tartı ustasıydım demek istiyorum. Ben sabırlı adamdım. Çünkü tartım işlerini ben yapardım, anlatabildim mi?''
''Komik, Talverrar'daki bir sendikanın mı?''
''Evet. O halde Priori için çalışıyordun.'' ''Stragos'un adamlarının beni saflarına katmalarının asıl nedeni buydu. Sendikanın içinde onlar adına yaptığım casusluk bir duvara toslayınca beni başka görevlere atadılar.''
Jabril'le uzun uzadıya konuştum. En azından bir gemiye atandığın iddiasının yalan olduğunu anlayacak kadar. Herhangi bir askeri eğitimin var mı?
Resmi bir askeri eğitimi kastediyorsan hayır.
Küçük de olsa bir savaş gemisini sahiplenecek yetkinin bulunması çok ilginç dedi Drakaş'a.
Biz istihbarat subayları birilerini huylandırmaktan kaçınacak kadar yavaş hareket ettiğimizde geniş istimvali yetkilere sahibizdir. Daha doğrusu sahiptik. Yaptıklarım yüzünden geride kalan meslektaşlarımın istenmeyen denetimlere tabi tutulacaklarını sanıyorum.
Ne kadar trajik. Yine de ayağımın altında yatarken adımı sormak zorunda kalman ilginçti. Stragos'un hizmetindeki birinin beni hemen tanıyacağını sanıyordum. Onun yanında ne kadar çalıştın?
5 sene.
Yani özgür filo yok edildikten sonra göreve başladın. Buna rağmen bir Verrarlı olarak...
''Eşgalini az da olsa biliyordum'' dedi Locke. ''Senin adını, geminin ismini ve biraz daha fazlasını. Ama seni temin ederim ki eğer Arhon işimizi kolaylaştırmak adına bir portreni yaptırsaydı, onun hizmetindeki hiç kimse görünüşüne kayıtsız kalamazdı.''
''Ağzın iyi laf yapıyor ama beni yağcılığa karşı ölü kabul etsen iyi edersin.'' Yazık, yağcılıkta çok iyiyimdir. Aklıma en az diğerleri kadar ilginç olan üçüncü bir şey geldi. Gemide çocuklarımı gördüğünde gerçekten şaşırmış gibiydin.
Ben, onları buraya getirmeni biraz garip buldum. Hepsi bu, yani denize. Tüm bu tehlikelerin arasına.
Başka nerede gözümü üzerlerinde tutabilirdim ki?
Zamira çekili meçinin kabzasını sıvazladı. Paolo 4 yaşında, Cosetta ise 3. İstihbaratın sahiden de onlardan bir haber olacak kadar eski mi?
Bak, benim işim Priori'ye ve diğer muhaliflere karşı şehir içi operasyonlardan ibaretti. Resmi maaşımı almanın haricinde donanma meselelerine fazla bir ilgi duymadım.
Kelleme 5000 solari ödül biçildi. Benim ve Öç Savaşı'ndan sağ kurtulan diğer her kaptanın kellesine, benim ve ailemin doğru hazırlanmış tasvirlerinin geçen yıl Tal Verrar'da elden ele dolaştığını biliyorum. İlanlardan bazıları bana kadar ulaştı. Senin konumundaki birinin bu denli cahil olabileceğine inanmamı mı bekliyorsun?
Duygularını incitmek istemem Kaptan Drakaş'a ama sana söyledim, ben bir karacıydım.
Hala da öylesin.
Öyleyim ve öyleydim. Ve gözlerim şehre dönüktü. Ulağı çalmaya hazırlanırken denizde yaşamanın temel ilkelerini çalışacak vakti bile zor buldum.
İyi de neden böyle bir işe kalkışasın ki? Bir gemi çalıp denize açılmak, açıkladığın tecrübelerinin tamamen dışında bir şey yapmak niye? Madem ki gözlerin karaya ve şehre çevriliydi, neden karayı veya şehri ilgilendiren bir şey yapmadın?
42. ayrımın sonu. Sayfa 389.